Ayrım 5.
AB, Avrupa ve AB coğrafyasının yakın çevresi ile yakın ilişki düzeni kurdu. Bir kısmını içine almaya hazırlanıyor, bir kısmında etki nüfuz olanı içinde bulundurmak istiyor. A, Balkanlar bölgesindeki bazı ülkeler için alacak. Şimdilik kesinleşenler Romanya, Bulgaristan ve Slovenya. İleri yıllarda Hırvatistan ve Yugoslavya'da gündeme gelecek. Türkiye, Müslüman Balkan ülkeleri ile içine almadan özel ilişki düzeni içinde bulunacak. B. Eski Doğu Avrupa ülkelerinden Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya ve bazı Baltık ülkeleri AB'ye girecekler. C. Yukarıda da açıklandığı gibi AB dışı Akdeniz ülkeleriyle coğrafyanın da bir gereği olarak MEDA şemsiyesi içinde özel ilişki düzeni yürütülecek. AB coğrafyası çevre ülkelerinin bir kısmının içine alınması, bir kısmının da AB denetimi altında tutulmasını gerektirmektedir. İleride AB'nin savunma gücü AGSK geliştiği zaman coğrafi olarak tampon bölgede bulunan ülkelerle ekonomi yanında askeri ilişkilerde geliştirilecek. 5.3. Din ve kültürün etkisi. AB üçüncü ülkelerle ilişki düzenini kurarken AB'ye göre Avrupa ve Batı kültürü kapsamında olan ve Hristiyan olan ülkeler ayrıcalıklı bir konumda bulunmaktadırlar. AB'nin yeni genişleme sürecinde din ve kültür faktörü çok büyük etkiye sahiptir. Örneğin Bulgaristan Müslüman bir ülke olsa bugünkü düzeyi göz önüne alındığında tam üyelik için takvim verilebilir miydi? AB açık olarak ortaya koymuş olmasa bile bir boyutuyla bir Hristiyan kulübüdür. AB geleceğin Avrupa Birleşik Devletleri olarak kendi kültürel ve dini bütünlüğünü ve homojenliğini de düşünmek zorundadır. Hele 1990 sonrasında gelişmeye başlayan Avrupa, Avrupalılarındır. Düşünce ve anlayışı göz önüne alındığında ileride din ve kültür öğeleri daha da büyük etkiye sahip olacaktır. 5.4. Stratejik faktörler ABD ve Japonya gibi büyük rakipleriyle ekonomik ve ticari savaş sürerken oyunu kuralların dışına fazla taşırmamak için çok dikkatli ve hassas ilişkiler zinciri oluşturulmuştur. Bu zincirin tepedeki halkasında Dünya Ticaret Örgütü ve G7'ler bulunmaktadır. Çin gibi Asya'da büyük stratejik önem taşıyan bir ülke ile Haziran 2000 yılında imtiyazlı bir ticaret anlaşması imzalanmıştır. Benzer nitelikte anlaşmaların Hindistan ve Latin Amerika ülkeleri ile eski yıllarda yapıldığını görüyoruz. AB büyük enerji kaynaklarına sahip az gelişmiş ülkelerle de imtiyazlı ticari ve ekonomik anlaşmalar gerçekleştirme çabası içindedir. Batı dışındaki bütün ülkelerle yapılan anlaşmalarda stratejik olarak şu gerekçeler en önde gelmektedir. O ülkenin ve bölgenin iç pazarına yerleşme, enerji kaynağını kullanabilme veya denetleyebilme. AB uzun vadede geleceğin büyük bir dünya gücü olma hedefine yönelik olarak üçüncü ülkelerle ilişki düzenini geliştirmektedir. Avrupa siyasi ve kültürel coğrafyası içinde bulunduğuna inandığı ülkeleri içine almaktadır. Örnek eski Doğu Avrupa ülkeleri. Yakın çevrede içine alamayacağı ülkeleri etki alanı içinde tutabilmek için özel imtiyazlı anlaşmalar yapmaktadır. Örnek Kuzey Afrika ülkeleri. Uzak coğrafyada bulunan ülkelerle de Çin, Hindistan gibi ikili imtiyazlı anlaşmalar gerçekleştirmektedir. Türkiye bu konuda en şanssız olan ülke konumundadır. 1995 AB Türkiye ile tamamen tek yanlı ve AB egemenliğine dayalı bir ilişki düzeni kurmuştur. Karşılıklı haklar bakımından Türkiye, Kuzey Afrika ülkelerinin gerisindedir. Türkiye'yi Tunus ile karşılaştıralım. AB Tunus ile imtiyazlı ticaret anlaşması yapmıştır. Sanayi ürünleri gümrüksüz dolaşırlar. AB bir üçüncü ülkeye örneğin Irak'a ya da Japonya'ya ticaret ambargosu koyarsa Türkiye buna uymak zorundadır. Tunus için böyle bir yükümlülük yoktur. Türkiye AB'nin dış ticaret politikasına 1995 belgesine göre uymakla yükümlüdür. 6. Yarının Avrupası. 2001 itibariyle 15 üyeli Avrupa Birliği'ne baktığımızda 3 üye dışındakilerin kişi başına milli gelirleri 20 bin dolar ile 35 bin dolar arasında seyretmektedir. Üst sınırdaki AB ülkelerinin kişi başına yıllık gelirleri hemen hemen ABD ve Japonya düzeyindedir. AB bugün bir refah toplumudur. Gelir düzeyi çok yüksek bir orta tabaka topluma egemendir. Sosyal güvenlik sistemi çok gelişmiştir. Afrika'da kişi başına yıllık gelirin 300 doların altında, Çin'de 800 dolar dolayında, Hindistan'da 400 dolar olduğu göz önüne alındığında Avrupa Birliği büyük bir fark ile ileri düzeydedir. ABD, Japonya ve AB dünyanın kalan kısmının ortalamalarının çok üzerinde bulunuyor. Bu görünüm içindeki Avrupa Birliği'nin ve AB'nin içinde yaşayan halkların yarına bakışlarını etkileyen öğeler neler olabilir? A. Mevcut refah düzeyini korumak ve geliştirmek. B. Açılmakta olan dünya pazarları karşısında payını genişletmek. C. C. Özellikle ABD'nin dünya üzerindeki stratejik egemenliği altında ezilmeden ABD ile her alanda başa çıkacak bir konuma gelmek. Bunun için de AB silahlı gücünden ortak dış politikaya ve iç bütünleşmeden kültürel kimlik bütünlüğüne kadar her alanda başarılı olmak için gerekenleri yapmak. 1992-2000 dönemi göz önüne alındığında AB bütün bu alanlarda hızlı bir bütünleşme çabası içindedir ve başarılı da olmuştur. Yarının Avrupa fotoğrafı. Avrupa Birliği sınırlarını çizdiği ve üyelerini belirlediği yarının Avrupa'sında Avrupa Birleşik Devletleri olarak ABD ve Japonya karşısına çıkmak zorundadır. ABD ve Japonya tek devletler olarak ekonomik alanda daha hızlı ve etkili manevra gücüne sahiptirler. ABD yarın tek bir birim gibi, tek bir devlet gibi hareket edebilmek için uluslararası kurumlarının ekonomik, sosyal, siyasal ve askeri yetkilerini artırmaktadır. Ulusal egemenlik hakları yavaş yavaş AB'nin uluslararası kurumlarına devredilmeye başlandı. Her ne kadar İngiltere, Danimarka gibi bazı üyeler ve halkları bu konuda fazla hoşgörülü davranmıyor iseler de zaman içinde diğerlerine uyacaklardır. Çünkü Avrupa dünyada yalnız değildir. Karşısında ABD ve Japonya gibi devler bulunmaktadır. Bu devlerle uluslararası alanda yarışabilmesi için gelecekte Avrupa Birleşik Devletleri'ni kurmak zorundadır. AB dünya ölçeğinde daha gerilere gitmek istemiyorsa bu gerçeğin gerektirdiği çabayı ve özveriyi göstermek zorundadır. Avrupa'nın eski emperyal güçleri olan büyük devletler bu gerçeğin farkındadırlar. Siyasiler ve bürokrasi AB içinde hızlı entegrasyonu savunurken Avrupa'nın sokaktaki insanı bu konuda daha tutucu davranmaktadır. Avrupa ülkelerinde yapılan genel seçimlerin sonuçlarına baktığımızda AB üst kurumlarına ulusal yetkilerin devredilmesi için üye ülkelerde yapılan referandumların sonuçlarını değerlendirdiğimizde bu gereği görüyoruz. Bu çelişkiler önümüzdeki yıllarda devam etse de son 10 yılda görüldüğü gibi siyasilerin ve bürokrasinin egemenliğinde AB bütünleşmesinin yürüyeceği anlaşılabilir. Halk dünyadan çok AB içinde kendi konumuna ve günlük yaşamına bakmaktadır. Bütün bunlara rağmen yarının Avrupa'sının Avrupa Birleşik Devletleri yönünde ilerlemesi büyük olasılıktır. Yarının Avrupa'sında ABD-AB ilişkileri. Bugün dünya üzerinde ABD'nin egemenliği vardır. ABD 280 milyon nüfusu, 10.500 milyar dolar yıllık geliri, 38 bin dolarlık yıllık kişi başına geliri ve tartışmasız en büyük olan askeri gücü ile bu egemenliğini sürdürmektedir. Buna karşılık Avrupa Birliği ABD'ye oranla daha gevşek bir yapı içindedir. Üyeler arasında çıkar çatışmaları vardır ve askeri gücü ABD'nin çok gerisindedir. Avrupa hala kısmen de olsa ABD'nin askeri hegemonyası altındadır. AB savunma gücü AGSK ile yavaş yavaş bu patronajdan sıyrılmak amacını gütmektedir. Öte yan ABD ve Avrupa, Batı'nın ortak değerleri ve ortak kaderi paylaşan iki temel taşıdırlar. 1990 sonrasının yeni ekonomik düzeni ve Sovyetler Birliği'nin çökmesi bu beraberliği ve kader birliğine gölge düşürmeye başladı. Ekonomik rekabet ve ekonomik çıkar çatışmaları daha belirgin hale geldi. Eski ortaklar yavaş yavaş karşı karşıya gelmeye başladılar. Bu çok kritik dönemeç değerlendirilirken iki farklı çizginin ortaya çıktığını görüyoruz. A. Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'a göre, Henry Kissinger Diplomasi Sabah Yayınları, Avrupa ABD'nin rakibi olma yolunda hızla ilerlemektedir. ABD ve AB yarının dünyasında iki süper güç olarak karşı karşıya geleceklerdir. H. Kissinger adeta Avrupa'yı ABD'nin ileride bir düşmanı olarak ilan etmektedir. İki büyük gücün dünyadaki paylaşım kavgasında karşı karşıya bulunduğunu öne sürmektedir. B. Buna karşılık Z. Brzezinski'ye göre, Z. Brzezinski Büyük Satranç Tahtası Sabah Yayınları, ABD'nin Avrupa'ya gereksinimi vardır. Bunun gerekçesi olarak da yeni doğan dev Asya'da ne ABD ne de Avrupa aralarında işbirliği yapmadan egemenlik kuramazlar. Brzezinski, Asya'da egemenlik kurabilmenin bir gereği olarak ABD-Avrupa işbirliğini öngörmektedir. Şimdi şu soruların yanıtlarını aramak gerekiyor. Avrupa, yarının Avrupa Birleşik Devletleri'ni kurmak yolunda ilerlemesini sürdürürse, bu durum Avrupa ve çevresinde ABD egemenliğine karşı bir hareket olmaz mı? Eğer ikincisi geçerli ise ABD-Avrupa çatışması Çin'in ve Rusya'nın işine yaramaz mı? Veya AB ve ABD işbirliği yapmak zorunda kalmazlar mı? 2000'li yılların başında bu soruların kesin yanıtları açık olarak görülemiyor. Belirsizlikler ve bulanıklık çok fazladır. Örneğin AB'nin Avrupa Birleşik Devletleri olma yolunda hem genişlemeden doğan sorunları vardır hem de iç çekişmeler süre gelmektedir. Çin'in yarın dünya ekonomisi içinde nasıl bir kimlikte yer alacağı çok belirsizdir. Rusya'nın ekonomik olarak kendi başına ayağa kalkıp kalkamayacağı sorusu açık değildir. Önümüzdeki yıllar içinde ortaya çıkacak gelişmeler bu belirsizliklerin açığa çıkmasına imkan verecektir. Ve bu gelişmelerde Helsinki'nin mi yoksa Z. Brzezinski'nin mi haklı olduklarını ortaya çıkaracaktır. AB yarın ABD ile karşı karşıya gelse de gelmese de kendi bütünleşmesini sürdürmek istemektedir. Çünkü kendi iç bütünleşmesi her iki olasılık içinde de AB'ye yarar sağlayacaktır. AB'deki siyasiler ve devlet adamları bu gerçeğin farkındadırlar. Bu nedenle Avrupa halklarındaki olumsuzluklara karşın AB'nin bütünleşmesi yönünde ısrarlı bir tutum içindedirler. 4. Bölüm. Dünden bugüne Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri. 1. Giriş. Türkiye'den Avrupa'ya bakış bölümünde Türkiye'nin Avrupa'ya ve AB'ye genel bakışı ve yaklaşımı ele alınmıştı. Bu bölümde ise Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri daha özel yönleri ile ve kurumsal ilişkiler esas alınarak değerlendirilecektir. Türkiye-AB-AET ilişkileri başlangıçta hem siyasal bir tercih hem de soğuk savaş yıllarının çok özel koşulları içinde ele alınmıştır. Ayrıca Türkiye'de AB-AET ile ilişkileri çok dar bir çevre yürütmüştür. Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin AB-AET ile ilişkilerinde tek karar verici, tek söz sahibi kurumlar olarak görüldü. 1950'li yılların sonunda Türkiye AET ile ortak üyelik görüşmelerine başladığında işçi ve işveren örgütleri, meslek odaları, üniversiteler Ankara'nın kararlarının oluşturulmasında etkili değillerdi. Başbakan İsmet İnönü'nün 1963 Ankara Anlaşması imzalanmadan önce en duyarlı olduğu konu Türkiye daha sonra fikrini değiştirdiği takdirde bu anlaşmayı bozma olanağının bulunup bulunmadığıydı. Bu nedenle yanındaki yardımcılarına ileride çıkmak istersek çıkabilir miyiz diye sormuştu. Evet yanıtını alınca da Ankara Anlaşması'na onay vermişti. Oysa Ankara Anlaşması ileride Türkiye'yi sosyal, ekonomik ve politik boyutları ile her alanda etkileyeceği için İlgili bütün kesimlerin katılma kararının verilip verilmemesine katkıları sağlanmalıydı. Ancak o tarihte ve sonrasında Türkiye'de bu anlamda toplumsal demokrasi bulunmadığı için kararlar birkaç kişi tarafından veriliyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanması ise sadece formaliteydi. 2. 1963 Ankara Anlaşması ve sonrası. Türkiye, 2. Dünya Savaşı sonrasında Batı Avrupa'da kurulan birçok Avrupa kurumunda yer almıştı. 1947'den itibaren Marshall Yardımı kapsamına alınan Türkiye, 1950 yılların başında NATO'ya girdi. Avrupa Konseyi üyesi de olan Türkiye, 1957'de 6B Avrupa ülkesinin kurduğu Avrupa Ekonomik Topluluğu, AET'ye katılmak istedi. Bu istekte Yunanistan'ın da katılma talebinde bulunacağı haberleri Ankara'da etkili oldu. Ankara Avrupa ile ilişkilerde Yunanistan'ın gerisinde kalmak istemiyordu. Yunanistan ile sürtüşmeler, Atina'nın Kıbrıs'ta Grivan'ı çıkarması ve EOK terör örgütünü kurması ile 1955'te başlamıştı. Bu örgüt Kıbrıs Türklerini de hedef almıştı. Dolayısıyla Türk-Yunan rekabeti daha o yıllarda etkili oluyordu ve bu etki her iki ülkenin Batı Avrupa ile ilişkilerine de yansıdı. Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun AET daha ilk kuruluş yıllarında onunla ilişki kurmaya ve kurucu 6 Avrupa ülkesiyle kader birliği yapmaya yönelmiştir. Toplulukları tesis eden Roma Anlaşması 1 Ocak 1958'de yürürlüğe girmiştir. Bundan 1,5 yıl sonra Türkiye tam üyeliği öngören bir ortaklık ilişkisi kurmak üzere daha henüz ulaşmakta olan topluluğa başvurdu. Türkiye 9 Temmuz 1959'da tercihini yapmış ve Roma Anlaşması'nın 238. maddesi çerçevesinde üyelik hedefiyle topluluğa başvurmuştur. Taraflar arasında başlayan görüşmeler topluluk ile Türkiye arasında 12 Eylül 1963'te imzalanarak 1 Aralık 1964'te yürürlüğe giren ortaklık anlaşması ile sonuçlanmıştır. Ankara Anlaşması bir çerçeve anlaşmadır ve Türkiye'nin AET'ye üye olmasını hedef almaktadır. Ankara Anlaşması, esas anlaşma 33 madde, geçici protokol 11 madde, mali protokol 9 madde, son senet ve iş gücü konusunda taraflar arasında verilen mektuplardan oluşmaktadır. Bu anlaşma Türkiye'nin topluluğa tam üye sıfatıyla katılabilmesi yolunu açık tutmakta ve yürürlük süresine ilişkin bir hüküm de taşımamaktadır. Bir diğer deyişle anlaşmanın fesih hükmü yoktur. Bu nedenle anlaşma taraflardan biri aksi tutum içine girmediği sürece amaçları gerçekleşene kadar yürürlükte kalacaktır. Türkiye AYT Ortaklık Anlaşması'nın kurumları. Türkiye ile AYT arasında ortaklık kuran Ankara Anlaşması, ortaklık rejiminin uygulanması ve gittikçe gelişmesini sağlamak amacıyla bazı organlar kurulmasını da öngörmüştür. Bu organlar Ortaklık Konseyi, Ortaklık Komitesi, Türkiye AYT Karma Parlamento Komisyonu ve Gümrük İşbirliği Komitesi'dir. Türkiye AYT ortaklığının en yetkili organı Ortaklık Konseyi'ydi. Ankara Anlaşması'nın 6, 22, 23, 24, 25 ve 27. maddeleri Ortaklık Konseyi'ne ilişkin hükümleri ihtiva etmektedir. Ortaklık Konseyi bir taraftan Türk hükümeti, diğer taraftan topluluğa üye hükümetlerin ve topluluk konseyi ile komisyonun temsilcilerinden meydana gelir. Konseyde Türkiye ile topluluğun birer oyu vardır ve kararlar oy birliği ile alınır. Ortaklık anlaşması ile belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için anlaşma ve ona ekli protokollerin öngördüğü hallerde Ortaklık Konseyi'nin karar yetkisi vardır. Taraflardan her biri Ortaklık Konseyi kararlarının yerine getirilmesinin gerektirdiği tedbirleri almakla yükümlüdür. Ayrıca Ortaklık Konseyi anlaşmanın hedeflerini göz önünde tutarak ortaklık rejimine ilişkin uygulama sonuçlarını belli aralıklarla inceler ve yararlı tavsiyelerde bulunur. Ortaklık Konseyi görevlerinde kendisine yardım edebilecek her komiteyi ve özellikle anlaşmanın yürütülmesi için gerekli işbirliğinin devamlılığını sağlayacak bir komite kurmaya karar verebilir. Taraflar anlaşmanın uygulama ve yorumu ile ilgili ve Türkiye'yi veya topluluğu, topluluk üyesi bir devleti ilgilendiren her anlaşmazlığı Ortaklık Konseyi'ne getirebilir. Konsey anlaşmazlığı karar yolu ile çözebilir. Anlaşmazlığı Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'na veya mevcut herhangi bir başka yargı merceğine götürmeyi kararlaştırabilir. Ortaklık Konseyi'nin yardımcı organı Ortaklık Komitesi'dir. Komite, ortaklık anlaşmasının yürütülmesi için gerekli işbirliğinin devamlılığını sağlamak için Ortaklık Konseyi kararı ile kurulmuştur. Ortaklık Konseyi'nde alınacak kararları oluşturur, müzakere eder, Ortaklık Konseyi'nin vereceği görev talimatı çerçevesinde ortaklık ilişkisine ilişkin sorunlar üzerinde incelemeler yapar. Ortaklık Komitesi teknisyenler düzeyinde bir kuruluştur. Komitede Türk tarafını daimi delege yardımcısı başkanlığındaki heyet oluşturur. Topluluk tarafından ise üye ülkelerin daimi temsilciliklerinden konsey ve komisyonun Türkiye ile ilgili işlerle görevli memurları yer alır. KPK Türkiye AYT ortaklığının demokratik denetim organı durumundadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Avrupa Parlamentosu arasında ilişkiler kurulmasını hükme bağlayan Ankara Anlaşması'nın 27. maddesi uyarınca 22 Nisan 1965 tarihinde toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Avrupa Parlamentosu heyetleri KPK'nın kuruluşu, görevleri ve toplantıları hakkında bir metin kabul etmişlerdir. Bu metin Avrupa Parlamentosu tarafından 14 Mayıs 1965 tarihli kararla Türkiye yönünden ise Millet Meclisi ve Senato tarafından sırasıyla 22 Haziran ve 14 Temmuz 1965 tarihli kararla onaylanmıştır. Nihayet Ortaklık Konseyi'nin 27 Temmuz 1965 tarihli ve 1 Taksim 65 sayılı kararıyla KPK resmen kurulmuştur. KPK, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Avrupa Parlamentosu'ndan seçilen 18'er üyeden meydana gelir. KPK'nın görevi, Ortaklık Konseyi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarını incelemek, ortaklığa ilişkin konularda görüş alışverişinde ve tavsiyelerde bulunmaktır. Ayrıca tarafları müştereken ilgilendiren konularda görüş teatisi yapılmakta, üyelerin güncel dünya sorunları hakkındaki görüş ve düşüncelerin açıklamaları mümkün olmaktadır. Kısaca KPK, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortaklık ilişkisinde devreye sokulması için kurulmuştur. Yılda iki toplantı yapması öngörülen KPK'nın eş başkanları ve ikişer yardımcılarından oluşan 6 kişilik başkanlık divanının resmi toplantılar öncesinde bir araya gelerek toplantı gündemi ve yayımlanacak ortak bildiri hususunda görüş teatisinde bulunmaları usul halini almıştır. 12 Eylül 1980'den sonra 1989 Ocak ayına kadar toplantı yapılması mümkün olmamıştır. Gümrük İşbirliği Komitesi GİK, Ortaklık Konseyi'nin 2 Taksim 69 sayılı kararı ile kurulmuş teknik bir komitedir. Görevi, ortaklık anlaşmasının gümrükle ilgili hükümlerinin doğru ve yeknesak bir şekilde uygulanması amacıyla akit tarafları arasında idari işbirliğini sağlamak ve ortaklık komitesinin gümrük alanında kendisine vereceği her türlü diğer görevi yürütmektir. karar alma etkisi yoktur. Üye devletler gümrük uzmanları ve komisyon servislerinin gümrük sorunları ile ilgili memurları ve Türk gümrük uzmanlarından oluşur. Ankara Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği 1964'ten itibaren tam üye oluncaya kadar ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesi birbirini izleyecek olan 3 dönemde gerçekleşecektir. Hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve son dönem. Hazırlık dönemi. Bu dönemin amacı Türkiye ekonomisi topluluğun koşullarına uymaya imkan verecek bir duruma getirebilmekti. Bu dönemde yükümlülüğü olmayan Türkiye ekonomik gelişmesini gerçekleştirmeye gayret edecek, topluluk ise Türkiye'nin bu çabalarına destek olabilmek için ticari ve mali alanda kolaylıklar sağlayacaktır. Ticari alandaki kolaylıklar, ortaklık anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Türkiye'nin topluluğa ihraç ettiği 4 temel ihraç ürününe, tütün, kuru üzüm, kuru incir ve fındık, belirli kontenjanlar içinde veya kontenjan söz konusu olmaksızın gümrük indirimi uygulanması şeklinde olmuştur. Mali alanda ise topluluk, kalkınma planlarımızda yer alan ve anlaşma amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunacak nitelikteki yatırım projelerinin finansmanına Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla 175 milyon dolarlık bir yardımla katkıda bulunmaya kararlaştırmıştır. Hazırlık döneminde Türkiye'nin ortaklık konusunda hazırlanabildiği söylenemez. Geçiş dönemi. Hazırlık döneminin normal süresi sona ermeden önce Türkiye'nin isteği üzerine bir sonraki dönemin yani geçiş döneminin koşullarını, süre ve sıralarını belirlemek üzere toplulukla yeniden görüşmelere başlanmış ve 23 Kasım 1970'te katma protokol imzalanmıştır. Katma protokolün üye ülkelerin parlamentolarınca onay işlemlerinin vakit alacağı düşüncesiyle ticari hükümleri bir geçici anlaşma ile 1971 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu anlaşmayla hazırlık dönemi sona ermiş ve geçiş dönemi fiilen başlamıştır. Ancak geçiş döneminin hukuken başlaması, katma protokolün 1 Ocak 1973'te başlayan bu dönemde taraflar karşılıklı ve dengeli yükümlülükler esası üzerinden gittikçe gelişen bir şekilde sanayi ürünleri ticaretinde gümrük birliğinin yerleşmesini üstlenmişlerdir. Katma protokol malların, hizmetlerin, iş gücünün ve sermayenin kademe kademe serbest dolaşımının sağlanmasını öngören çok önemli bir anlaşmadır. Topluluk Türk sanayi ürünlerinde pamuk ipliği, pamuklu dokuma ve rafine petrol ürünleri hariç gümrük vergilerini ve kısıtlamaları derhal kaldırmış, bazı tarım ürünlerimize de kota dahilinde ithal kolaylıkları tanınmıştır. Türkiye'ye AET menşeli sanayi ürünlerine gümrükleri kademeli şekilde 12 yılda kaldırmayı öngörmüştür. Ancak korunması gereken hassas sanayi ürünleri için bu süre 22 yıla uzatılmıştır. Protokole göre iş gücü dolaşımı 1976-1986 döneminde tamamen serbest hale gelecekti. Kısaca 1986 yılında iş gücü AET içinde çalışma imkanına kavuşacaktı. Son dönem. Katma protokolle düzenlenen geçiş döneminin 22 yıl sonunda tamamlanmasını izleyen dönemde ise son dönem başlamaktadır. Bu dönem Türkiye ile AET arasındaki ekonomik birliğe dayanacaktı. Bu dönemde tarafların ekonomi politikaları arasındaki eş güdümün güçlendirilmesi sağlanacaktı. Ankara Anlaşması son dönem için bir süre saptamamış, bunu taraflara bırakmıştı. Katma protokolde tarafların yükümlülükleri. Fiilen 1971, hukuken 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe giren katma protokol, geçiş dönemi süresince 1973-1995 yılları karşılıklı ve dengeli yükümlülükler esasına göre birliğin nasıl gerçekleştirileceğini belirlemektedir. Protokolde yer alan ilkeler şunlardı. Taraflar arasında karşılıklı ve dengeli yükümlülüklerin esas olması, Türkiye ile topluluk arasında mal endüstriyel dolaşımının serbestleştirilmesi, İş gücünün, hizmetlerin ve sermayenin dolaşımının serbestleştirilmesi. Kapsamlı olan ve tam entegrasyon ve tam üyelik esasına dayandırılmış bulunan katma protokol 64 maddeden oluşuyordu ve malların serbest dolaşımını gerçekleştirecek usul, sıra ve süreler de dahil olmak üzere kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımı, ulaştırma, rekabet, vergileme ve mevzuatın yakınlaştırılması, ekonomi ve ticaret politikalarının uyumlaştırılması konularını hükme bağlar.